14. ayrım. Yaşamı ve sanatı bir bütündü. Yaşama biçimiyle düşünce biçimi bir bütündü. İç dünyasıyla dış dünyası bir bütündü. Gücü ve sevgisi bir bütündü. Yerelliği ve evrenselliği bir bütündü. Tarih bilinciyle çağdaşlığı bir bütündü ve bu bütünlük onun ellerini özgür kıldı. Füreya örnek olmakla kalmadı, kendinden sonra gelenlere yolu açtı. Bilgisini, birikimini, deneyimlerini cömertçe sundu. Sayısız öğrenci yetiştirdi. İlk aklıma gelenler Alev Ebuziya ve Bingül Başarır. Füreya farklı sanat dalları arasında köprüler kurdu. Seramik sanatını mimariyle bütünledi. Duvar panolarını üç boyutlu heykellere dönüştürdü. Sanatını süs olmaktan çıkarıp çalışmasını cömertçe sokaklara, yapılara, panolara, insanlara sundu. Tek rengin zorlamalarını, kullandığı malzemenin tüm olanaklarını araştırdı. Araştırmalarını kültür birikimiyle besledi. Sürekli ürettiği yıllar içerisinde çizgileri, formları, renkleri değişti ama sürekliliği değişmedi. Mükemmele ulaşmaya çalışırken kendi özgün çizgisini hep sürdürdü. O çizgide dünden bugüne, bugünden yarına, gelenekten geleceğe bir yol çizdi. Sapmaları, kırılmaları olmayan, araştırarak, kendine sorarak, sorulara yanıt arayarak, deneyerek, yanılarak, doğruyu bularak, kendisiyle hesaplaşarak o yolda ilerledi. Çok uzun yıllar boyunca onun çok yakınında olma şansını yakaladım. Ve hep ama onun çağdaşlığına, bütünlüğüne, bütünlüğünü kollayışına, sürekliğine ve cömertliğine tanık oldum. Bir de dostluğuna. Ne mutlu bize ki yaşamımızdan, kültürümüzden, birikimlerimizden Füreya geçti. Bunları söyledikten sonra artık onunla kimi sohbetlerimize dönebilirim. Bilinçli seçimler. Doğduğum andan itibaren İçinde yaşadığım her şeyin katkısı oldu beni ben yapmakta. Bunların hangisi daha önemliydi onu bilemiyorum. Bizim aile başka türlü bir aileydi. Ailede herkes resim yapar, piyanoya da keman çalar, herkes çok okur, çok tartışır. Duvarlar resimlerle, kitaplıklar istediğimiz kitaplarla doluydu. 13 yaşındayken teyzemle, Aliye Berger'le ne oynardık ne konuşurduk sanırsınız. Dostoyevski'nin eserlerini, onun kahramanlarını tartışırdık. Aile denince bir an durup anımsatmak gerek. Şakir Paşa ailesi. Şakir Paşa'nın ağabeyi Sadrazam Cevat Paşa'dır. Cevat Paşa sadrazamlığın yanı sıra fotoğrafçılıkla uğraşmış, mine çalışmaları yapmış, Yadigar adlı bir dergi yayımlamış, 10 ciltlik askeri tarih yazmıştır. Şakir Paşa resim hocasıdır. Fotoğrafçılıkta Paris'te 1901'de altın madalya almıştır. Osmanlı tarihi üzerine eserler yazmıştır. Şakir Paşa'nın çocukları Fahri Nüsa Zeyt, ressam, Aliye Berger, ressam, Cevat Şakir, yazar Halikarnas balıkçısı ve Füreya'nın annesi Hakiye Koral. O da ailenin öteki bireyleri gibi piyano çalardı. Bir de hepsine kol kanat geren teyzesi Ayşe. İşte gözlerimi bu atmosfer içinde açtım. 6-7 yaşlarında keman dersleri almaya başladım. Profesör Berger'den. Zaten Aliye ile aralarında her şey öyle başladı. Profesör Berger'den sanatta mükemmeliyeti, sanatta ödün vermemeyi öğrendim. Sanatta dürüst olmayı, namuslu olmayı da o aşıladı. Füreya Şakir Paşa ailesinin bir üyesi olmak gibi bir ayrıcalığa sahipti. Ancak onun kaderini değiştirecek olan verem hastalığıdır. Verem oldum. Ay bu verem çok antipatik bir kelime, hiç sevmiyorum. Evliydim o zamanlar Kılıç Ali ile. İkinci evliliğimdi. İlk evliliğim 19-20 yaşlarındaydı. Bursalı bir çiftlik sahibiyle evlendim. Dramatik bir olaydır yaşamımda. O zamanlar çalı kuşuluk vardı bende. Bilgiliydim, kültürlüydüm, eğitim görmüştüm. Türkiye Cumhuriyeti benden çok şeyler bekliyordu. Umutluydum. Anadolu'ya gidip öğretmenlik yapacaktım. Ancak pratikte çok güçtü. Tek başıma yapmak istediklerimi iki kişi yaparız dedim. Ve ondan sonra sevdim onu. Ama hiç anlaşamadık. 8,5 aylık çocuğumu yitirdim. Hiç bu insanı etkilemez mi? Ya nasıl bugünkü insan oldum? Çocuğumu yitirince aklımı da yitirdim. Gerçekten o bir süre korkunçtum. Hastaydım, akıl hastasıydım. Tüm inançlarımı, bütün değer ölçülerimi, her şeyi yitirdim. 25 yaşında Kılıç Ali ile evlendim. Atatürk'ün muhitinde olmak bana çok şey kazandırdı. Benden bir şeyler de götürdü. Hayır, bir daha çocuk sahibi olmak istemedim. Hiç istemedim. Sonra kendimi sanatoryumda buldum. Buldum diyorum çünkü öyle yuvarlanıp yaşıyordum işte. Sürüklenip gidiyordum. Hiçbir şey yapmadan, amaçsız, isteksiz, gayretsiz. Sanatoryumda kendimle baş başa kalınca, bu böyle sürüp gidemez. Bir şeyler yapmalıyım arayışı ve elimi çamura atışım. Sonrasını biliyorsunuz. Sanatoryumda çamur bir tutku haline geldi. Tutkunun peşinden Paris'e gittim. Seramik atölyelerinde öğrenim görmeyi, ciddi olarak çalışmayı seçtim. Verem tedavisi için İsviçre'ye gittiğinde 37 yaşındadır. Doktorlar ciğerleriyle uğraşırken o da kağıt boyalarla uğraşır. Sanatoryumda çamuru keşfeder, çamur tutkuya dönüşür ve seçimini yapar. Seramiği seçmemin tek nedeni çok sevmem. Çamurla, toprakla oynamayı çok sevdim. Çok sevmek sözünün Füreyya'nın dilinde en olağanüstüyle en doğalı bir araya getiren çok özel bir yeri vardı. Çok sevdiği için seramiği seçer. Ancak bu bilinçsiz bir sevgi, salt duygularla, tutkularla tanımlanacak bir sevgi değildir. Emekle, öğrenmeyle, bilgiyle, birikimle gelişir. Bundan böyle seramik sanatı tüm yaşamı, tüm yaşamı seramik sanatı olacaktır. Yaşamıyla tutkusunu birbirinden asla ayırmayacaktı. Seramiği seçmeye karar verdiğim an hiç taviz vermemeye de karar vermiştim. Ondan evliliği yürütemedim. Kimileri aynı zamanda birkaç tutkuyla yaşayabiliyor. Ben yapamadım. Sonradan da yapamadım, hala yapamıyorum. Seramik benim için bir iş, bir çalışma değil, bir yaşamdı. Seramiğin içinde, seramikle birlikte yeniden kitaplar, müzik, şiir, edebiyat, tiyatro, yani sanat vardı artık yaşamımda. İşte bu tutkunun içinde başka bir şeye yer olmadığını anlayınca seçimimi yaptım. Seramiği seçmeye karar verdiğim an hiç taviz vermemeye karar vermiştim. İşte onu bu sanat alanında öncü kılan özellikler bu kararla derinlere kök salmaya başladı. Seçtiği alanda eğitimini tamamladıktan sonra çamura, kile, kendi gizini, kendi özgün yorumunu kattı. Araştırarak, kendini sınayarak, kendiyle yarışarak, her tür süslemeden kaçarak ve kaçınarak, kendi sesini bulmaya, kendi soluğunu kile katmaya çalıştı ve başardı. Yaşamı dünyası çalışmasıydı, üretimiydi. Sanatını kucakladığı dünyaya ifade etme biçimine dönüştürdü. 1958'de Ahmet Hamdi Tanpınar onun için şöyle yazıyordu. Daha ilk tecrübelerinden itibaren seramiği başka iklimlere taşımaya çalıştı. Bu sayede seramik eserler ilk işaretimizde piştikleri ateşin karşısında hizmetimize koşan uysal cariyeler olmaktan kurtuldu. Bu ateş kızları şimdi büyük resmin ve heykelin gururuyla bize geliyorlar. Tabak gibi, fincan gibi hususi bir iş görenler bile bizimle bir sevgili nazıyla, edasıyla konuşuyorlar. Birikimlerden sürekliliğe. Daha ilk çalışmalarında halk sanatlarımızdan, Anadolu'nun birikimlerinden, geleneksel el işlerinden, örneğin hat sanatından, Mevlevi dervişlerin semalarından yola çıkacaktır. Çalışmaların bir yere dayandırmak, bir birikimden yola çıkmak kaçınılmazdı. Başka türlüsü söz konusu değildi. Nitekim ondan sonraki evreler yaptığım hiçbir şey rastlantıların sonucu olmadı. Hayır, hepsi seçimle, bilinçli seçimlerle birbirini izledi. Ve Füreya geçirdiği tüm evreleri, her dönemde ele aldığı tekniği, içeriği, yöntemi, düşünceyi, formu ya da rengi sevdi. Sevmek bilinçli seçimlerin doğal sonucu. Sevmek belli başlı seçimlerin nedeniydi. En çok Hitit Müzesi'nden etkilendi. Bütün bir dönem Hitit güneşi, Hitit motifleri egemen oldu çalışmalarına. Seramiği mimariyle bütünleme çabası, duvarlardan yapıların cephelerine, mekana uygulanması ise soyutlamaya götürdü onu. Duvar panoları çoğaltmaya elverişliydi. Zamanla panoların yerini tabaklar aldı. Derken üç boyutlu balıklar, kuşlar, eski Yunan'ın Girit'in etkisinde sivri uçlara da yer verdiği oldu. Sonra Gres çalışmalarıyla form ön plana çıktı. Satıhlar ve formlar bir arada gelişti. Bu malzemenin renksizliği ya da tek rengin zorlamasıydı. Sonra beyaz porselenler geldi, sonra kuş sarayları. O kuş saraylarını sergilediğimde bir çocuğun annesine şöyle dediğini duydum. "Aa, kuşlara bak, büyüklerin evlerine girmiş kuşlar. O zaman neden büyüklerin evlerini yapmayayım?" dedim. Evlerini, kapılarını, kapıların ardındaki yaşamı. Öyle yapmalıydım ki bu evleri herkes bunları istediği gibi bir araya getirebilsin. Kendi düzenini, kendi kompozisyonunu gerçekleştirsin. Böylece olaya katılsın istedim. Yine zamanla motifler, formlar, renkler değişti ama sürekliliği değişmedi. Yıllar sonra yine aynı yere gelmek için mi bütün bu çaba diye soruyorum bazen kendime. Ama sonra aynı yer olmadığını görüyorum. Belki aynı çizginin devamı. Bütün bunlar beni hem sonsuz mutlu kılıyor hem de müthiş korkutuyor. Korku en çok kuşkudan kaynaklanıyor. Güçlü bir kadın olmakla yalnız bir kadın olmak arasında çelişkileri nasıl çözdü Füreya? Tek başına bir kadın olmak bana zor gelmedi. Çünkü ekonomik özgürlüğüm vardı. Bu özgürlüğü kendi çalışmamla kazanmıştım. Aslında her şey ekonomik özgürlükle, bağımsızlıkla başlıyor. Bu arada çeşitli acılar, içimde bir sürü çelişki yaşamadım mı? Elbet yaşadım. Ama bunlar daha çok çalışmamla ilgiliydi. Sanatımda sürekli kendimden şüphe ediyordum. Yaptığımın iyi olup olmadığından emin değildim. Her istediğimi söyleyemiyordum. Kolaya kaçıyor muyum? Yaptığıma süsleme katıyor muyum? Böyle tedirginlikler. Yalnızlık kolay mı? Hayır, hiç de değil. Ama özgürlüğüm öyle önemli ki benim için. Karşılığını vermeye, ödemeye hep hazırım. Nitekim ödedim de. Ama hep özgürlüğümü korudum. Yalnızlık en çok karar anlarında güç. Hem güç hem de yorucu oluyor tek başına kararlar vermek. Ama çevreme bakıyorum, beraber olanlar da eninde sonunda yalnız değiller mi? Peki ya sevgi, aşk, beraberlik umutları taşımadı mı? Hayır, hayır, böyle bir umut yoktu. Bu tutkumu paylaşamazdım. Paylaşırsam taviz vereceğime inanıyordum. Hala da inanıyorum, yani pişman değilim. Hayır, beraberlik umudu besleyemezdim. Sevdim, çok sevdim. Sevmeden yaşayabilir mi insan? Tabii ki sevdim. Sevgi çok önemli bir şey. Ama aynı anda iki tutku birden yaşanmaz, yaşanamıyor. Yaşamında pişmanlık duyduğu şeyler oldu mu? Bir şeyden pişmanlık duydum. Ah, niye daha önce başlamadım sanata, seramiğe, niye bunca vakit kaybettim diye. Ama belki de öncesini yaşamasam bugün böyle olmazdım. Ne de olsa her şeye bir teselli bulmak gerekiyor hayatta. Bu bir teselli değildi elbet. Füreya'nın gerçekleştirdiği, yaşamda ve sanatında gerçekleştirdiği sentezdi. Gücüyle tutkusunu, yerelliğiyle evrenselliğini, tarih bilinciyle çağdaşlığını, cesareti, cömertliği ve öncülüğüyle bütünleyen Füreya'ya bu sentez müthiş bir özgürlük kazandırmıştı. Gelecek güzel günlere. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey, Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Taksim Meydanı'nı 10 bin, 15 bin kişi doldurmuşuz. Gözlerimiz onda, yüreğimiz onda, tüm dikkatimizde. Sesi hepimizin içine, ta en derinine ulaşıyor. O sesi içinde duyup o sese katılmamak olanaksız. Binlerce insan hep bir ağızdan söylüyoruz Nazım'ın dizelerini. İnanıyoruz, hava kurşun gibi ağır olsa da kurşun eriteceğiz. İnanıyoruz, yanmak zorunda kalsak da karanlığa geçit vermeyeceğiz. İnanıyoruz, ülkemdeki karanlığı da dünyadaki karanlığı da biz, evet biz, aydınlığa dönüştüreceğiz. Ne büyük heyecan, ne müthiş bir güç oluşturuyoruz. Heyecanımızın da gücümüzün de kaynağı o. O uçuyor, bizi de uçuruyor. Onunla mutluyuz. Heyecanımızla, gücümüzle, inancımızla, ideallerimizle mutluyuz. Taksim Meydanı'nın orta yerinde, kurşun eritmeye koşanların arasında o, minicik bir platformun üzerinde tek başınaydı. Tek başına ama bir o kadar da çoktu. Bizi çoğaltıyordu. Bulunduğum yerden onu bir nokta gibi görüyordum. Okyanusta bir damla. Ama öyle bir damla ki rüzgarı hepimizde fırtınalar yaratıyordu. Sesinin bir yükselişi içimizdeki volkanları harekete geçiriyordu. Fısıltıları gelecek güzel günlere dönüştürüyordu. O Genco Erkal'dı. Gelecek güzel günlere inancımızdan kuşku duymadığımızda ise 70'li yıllardaydık. Bakmayın Genco Erkal'ı anlatmaya, beni yaşadığım sürece terk etmeyecek bu yukarıdaki sahneyle başladığıma. O her şeyden önce tiyatrocu. Tiyatro onun yaşam biçimi. Tiyatro onun var olma nedeni. Haksızlık etmeyeyim, bir de kızı Ayşe. Bir de şimdilerde torunları. Tiyatro onun can damarı, canı, kanı, tüm benliği, kimliği, kişiliği. Tiyatro onun yaşam sevinci, üzüntüsü, acısı, umudu, meselesi, derdi. Tiyatro onun çokluğu, onun yalnızlığı. Ama nasıl bir tiyatro? Her şeyden önce nitelikten, kaliteden, etik ve estetik değerlerden ödün vermeyen bir tiyatro. Ama aynı zamanda sorumluluğunun bilincinde bir tiyatro. Toplumu ve insanı daha iyiye, daha güzele, daha doğruya götürecek bir tiyatro. Eşitliğin ve özgürlüğün egemen olduğu, demokrasinin, insan haklarının, emeğin ve insan onurunun yüceltildiği bir düzeni savunan tiyatro. Sömürüye, her tür baskıya, şiddete, savaşlara, çıkarcılığa, yalana, talana karşı çıkacak bir tiyatro. Haksızlıklara baş kaldıran bir tiyatro. Eleştiren, tepki gösteren, direnci artıran, yalnız değilsini paylaşan, umudu yeşerten, öneri getiren bir tiyatro. Daha güzel bir dünya özlemiyle yanıp tutuşan bir tiyatro. Sorgulayan, tartışan, bakmayı, görmeyi ve yorumlamayı hedefleyen bir tiyatro. Etiketleri sevmiyorum ama özetle ilerici toplumcu bir tiyatro. Genco Erkal bu ilkelerinden hiç ama hiç ödün vermeden 40 yılı aşkın süredir tiyatro yapıyor. Genco Erkal politik ve toplumsal ilkeleri uğruna tiyatro sanatından, sanatın yaratıcı gücünden hiç ama hiç ödün vermeden sahnede var olmayı sürdürüyor. İçe atılan duygusallık. Onu ilk kez kent oyuncularıyla İzmir'e turneye geldiklerinde izlemiştim. 60'lı yılların başındaydı. O gün bugün hiçbir oyununu kaçırmamaya çalıştım. Gerilere dönmeden önce bir an için tiyatroyu bir yana bırakırsak, Genco Erkal için ne diyebilirim? İşte aklıma ilk gelen birkaç satır başı. Duygusal mı duygusal bir yaratılış? Genco Erkal bu duygusallığını hep gizlemeye, denetlemeye çalışır. Belli etmemeye çalışır. Yakınlarına karşı gizleyemez. Yüzünden o anda aklından geçenleri okuyabilirsiniz. Ancak o yine de duygularını gizlediğine inanır. Yakını olmayanlara karşı kolaylıkla kendine bir duvar örebilir. İçinde fırtınalar koparken dışarı hiç yansıtmaz ve o duvarın arkasında kendini güvencede hisseder. Duygularını paylaşmaktansa içine atmayı yeğler. Duygusallığını içine atması, gizlemeye çalışması bence oyunculuğunu çok etkilemiştir. Oynadığı tüm o büyük rollerinde içinde kat kat biriktirdiklerini, içinde büyüttüklerini, dışa vurmadığı ya da vuramadıklarını oyun kişisine aktardığını görebiliriz. Ailesine düşkünlüğü sonsuzdur. Yaptığı iş tüm bir yaşama dönüşse de, yaptığı işin yoğunluğu tüm zamanlarına yayılsa da ailesine mutlak zaman ayırır. Onlar için içi titrer. Kızı Ayşe göz bebeğidir. Annesi tüm dostlarının nebahat annesidir. Dostluklara önem verir, dostları için canını verebilir. Eleştiriye açıktır, kırgınlıkları içinde saklar.